Ayrım 3. Aşkı cehenneme attılar. Habibe. Haşim Akten. Sayfa 32. Cehenneme çeyrek kala. 15 katlı apartmanın bodrum katıydı. Sabahın erken vaktinde evde bir telaş vardı. Benim şu cigarayı bir versene, unutmuşum. Yastığın altında. Hani nerede? Bulamadım ya. Hay aksi, nereye koydum? Ha tamam, masanın üstünde, kitapların arkasındadır. Al tamam işte, ben senin hizmetçin miyim? Bir daha kendin al. Yahu arkadaş, bu değil ki. Bir iyilik yapacaksın, tam yap. Bari de söylediğin sözleri hak edeyim. Bu senin içtiğin sigara değil mi ya? Tamam, benim içtiğim de evde içtiğim filtreli Maltepe. Ben okulda bunu içersem beni asarlar, biliyor musun? Ötekini ver, birinciyi. İşçi sigarası sosyalizmin simgelerinden birinci. Evde kapitalist, okulda sosyalist. Bırak, sen anlamazsın. Yaşın yetmez böyle şeylere. Ulan sen ne diyorsun? Gir kendin al sigaranı. Kerim iyice kızmıştı bu iki yüzlü kaypak solcuya. Burası abisiyle kaldığı öğrenci eviydi. Fakülteyi kazanmış, artık Ankara'ya gitmişti. Abisi üniversite son sınıftaydı. Bu yüzden abisiyle aynı evde kalmaya başladı. Evde 6 kişiydiler. Diğerleri abisinin okuldan arkadaşlarıydı. Lise hayatı, sosyal faaliyetler ve müzikle geçen aylar. Kerim'in siyaset ve siyasi gruplardan hiç haberi yoktu. Evde beraber yaşamaya başladı abisinin arkadaşlarının solcu olduklarını aylar sonra anlamıştı. Lisedeyken kendisini solcu yapmaya çalışan kişiler gibi sürgünden sürgüne giden öğretmenin evinde dinlediği Ruhi Su'nun türkülerini dinliyorlardı. Lisedeyken onlarla anlaşamamıştı. İnancı, bir de aşkı solcu olmasına engel olmuştu. Evdeki abisinin arkadaşları olan solcular Kerim'in Habibe sevdasını öğrenince "Biz onu buluruz, hallederiz" diyerek Kerim'i aldatmaya çalıştılar solcu yapabilmek için. Ama onlar Isparta'daki solcular kadar dürüst değillerdi. Isparta'daki solcular dürüstçe "Biz inanmıyoruz" dediler. Bunlar ise kaypak ve iki yüzlüydüler. Bir gün eve geldiğinde kapıda evdeki solculardan birini gördü. Kaldıkları evin karşısında oturan henüz 13-14 yaşlarındaki bir kızı ayartmaya, evin içine almaya çalıştığını fark edince "İçeri gir" dedi. Sana ne Kerim, sen işine bak. İçeri gir dedim. Sen de evine git kız. Zaten tedirgin olarak evin kapısına gelen küçük kız korkmuş, hemen merdivenlerden çıkarak kaçmıştı. Kerim sen ne yapıyorsun? Sana ne? Sen benim hayatıma ne karışıyorsun? Kerim kendinden en az 5 yaş büyük olan Ozan'ı bir hamlede odasındaki yatağa iterek yatırıvermişti. Bir daha görmeyeyim elin kızın gözünü. Bir daha görmeyeyim elin kızına göz diktiğini. Sen mahallenin muhtarı mısın? Evet, mahallenin muhtarı benim ve mahallenin namusu da bil ki benden sorulur. Kerim'in kafasını tasa atmış, küçük olmasına rağmen restini çekmişti. Ozan ise kendinden küçük olan Kerim'in karşısında pusup kalmıştı. O günden sonra namusa değer vermeyen Ozan'la ilgili artık hiç de iyi düşünmemeye başladı. Fakültede hemen müzisyen arkadaşlarını bulmuş, onlarla da müzik yapmaya başlamıştı. Habibe için yaptığı besteleri birlikte çalıp söylüyorlardı. Okulda birilerinin siyasi gruplaşmalar yaptığını fark ediyor ama onlarla pek bir yakınlık kurmuyordu. Kerim'in hareketleri diğerlerinin dikkatini çekiyordu ve onun toplantılarına çağırıyorlardı. Kerim pek aldırmıyordu. Bir gün Kızılay'da yürüyor, gençliğin tadını çıkarmaya çalışıyordu. Bir anda bir kalabalık toplandı ve sloganlar atmaya başladılar. Kahrolsun faşistler, bağımsız Türkiye, tek yol devrim, Mahir, Hüseyin, Ulaş, kurtuluşa kadar savaş. Kerim kenara çekilirken bir el kendisine bildiri uzattı. Bağımsız Türkiye için faşizme karşı omuz omuza. Kerim mecburen alırken, Kerim sen misin? Koray? Evet ya benim. Demek sen de Ankara'yı kazandın. Ya sen hangi fakülte? Mühendislik. Dur sakın ayrılma buradan. Şu elimdeki bildirileri bitireyim, gider bir çay içeriz bizim kantinde. Koray elindeki bildirileri bitirdi. Kalabalık da yavaş yavaş dağılmıştı. Kerim'le beraber yürüdüler. Cebeci'deki siyasalın arkasındaki Cumhuriyet yurduna girdiler. Her taraf sosyalist yazı ve sloganlarla doluydu. Kerim pek okumak istemiyor, geçiyordu. Kantine girdiler, her masa doluydu. Masanın birinde tek kişi oturuyordu. Hah, bizim Hasan Ali. Onun yanında yer var, oraya gidelim. Kerim hiç cevap vermeden takıldı peşine, oturdular. Çaylar içilirken Kerim kalkmak istedi ama olur mu ya, biraz konuşalım hele. Belli ki Koray propaganda yapacaktı. Zaten lise yıllarında da öyleydi. Konuşur dururdu. Çare yoktu. Nazım Hikmet'ten dizeler. Ölenler dövüşerek öldüler, güneşe gömüldüler. Vaktimiz yok onların matemini tutmaya. Akın var. Güneşe akın, Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Ne yazmış ama değil mi? Savaşıyoruz Kerim, savaşıyoruz. Koray elindeki kitaptan okumaya devam etti. Evet vatan hainiyim. Siz vatanperversiniz. Siz yurtseversiniz. Ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan. Vatan tırnaklarıysa ağlarınızın. Vatan mızraklı ilmihalse, vatan polis copuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan. Vatan Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa korkmuş karanlığımızdan, ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Nazım Hikmet vatan hainine devam ediyor hala. Kerim şiiri beğenmişti ama mızraklı ilmihal sözüne takılmıştı. Koray çok etkilendi ve solculuğun temelini oluşturan Nazım Hikmet'ten biraz bahsetti ve elindeki kitabı Kerim'e hediye etti. Koray bir Anadolu çocuğuydu. Vatanı hainlerden kurtaracak tek yolun sosyalist devrim olduğunu inanmıştı. Vatanperver Koray. Gerçekten de samimi bir çocuktu. Bu şair nerede şimdi? Moskova'da. Nasıl yani? Niye Moskova'da? Vatanını terk etmek mecburiyetinde kalmış, oraya kaçmış. Başka kaçacak yer mi yoktu da oraya gitmiş ya? Koray bir anda buz gibi oldu. Bu sözler çevrelerinde bir duyulursa vay hallerine. Kerim'in bu işlerden anlamadığını fark eden masadaki Hasan Ali gayet olgun bir tavırla. Bak kardeş, halkın kurtuluşu sosyalizmin zaferiyle mümkün olacaktır. Sosyalizmin devrimini gerçekleştirip halkların bağımsızlığını kazandıran Sovyetlerin desteğiyle biz de burada bağımsız Türkiye'yi kurarak halkımızı faşist diktatörlükten kurtaracağız. Kerim çevresine bakındı. Bir tek Türk bayrağı yoktu. Eliyle arka duvardaki bayrağı göstererek. Bu Sovyetlerin bayrağı mı? Evet. Şimdi anlaşıldı da bu nasıl bir bağımsızlık ki başka bir devletin bayrağını asıyorsunuz? Ortalık yine buz gibi oldu. Masadaki Hasan Ali çok kızmıştı. Faşist köpekler gibi konuştun. Kerim hiç aldırmadan sakince sordu. Kardeş, sosyalistlerle bu üçüncü görüşmem ama faşistlerden kimseyle daha tanışmadım. Onlar kim? İtalyan faşizmin kurucusu Mussolini ideolojisini benimseyenler. Geldiğimden beri hiç Mussolini'yi duymadım. Gerçekten de asırlarca dünyayı hükmetmiş bu milletin gençleri sanki kendilerinde fikir yokmuş gibi başka milletlerin fikirlerini mi benimsiyor ve o fikirler için mi mücadele ediyorlardı? Kerim'in sorusunun Hasan Ali'yi iyice kızdığını fark eden Koray, "Kerim kalk haydi ben seni yolcu edeyim." dedi. Koray onu getirdiği için kendini de tehlikeye atmıştı. Şimdi belki ajan veya faşist diye Kerim'i öldürebilirlerdi. Kerim'i severdi. Kerim iyi çocuktu. Kerim haydi gidelim gidelim dışarıda konuşuruz. Koray dışarıda Kerim'e sosyalizmi tanıması için birkaç kitap daha verdi. Kahreden Duvar Yazısı. Koray Kerim'i yurdun önüne çıkarıp alelacele yolcu etti. Kerim'e bir şey olsun istemiyordu. Kerim dikkatli bir şekilde caddeye doğru yürümeye başladı. Koray hain olamazdı. O ancak bir vatanperver olabilirdi. Adı solcu da, sosyalist de olsa. Siyasalın oradan yurdun sokağına girerken hiç bakmadığı kadar etrafına bakmaya başladı. Tehlike seziyordu. Caddeye ulaştı, yurda doğru baktı. Gelen yoktu. O anda gözü duvardaki yazıya takıldı, ürperdi. M. nokta noktanın piçleri giremez. Çok kızdı. Doğruca evine gitti, kendini yatağa attı. Neler oluyordu böyle etrafında? Biraz sakinleşince Koray'ın verdiği kitapları incelemeye başladı. 25 Temmuz 1951'de Bakanlar Kurulu kararıyla. Komünizmi yaymak maksadını gütmek, neşriyatıyla Sovyet hükümetinin verdiği hizmeti ifa etmek gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkartılan Nazım Hikmet'in hayatını ve fikirlerini anlatan kitabı hayretle okuyordu. Ben 1923'ten beri Türkiye Komünist Partisi üyesiyim. Övündüğüm tek şey budur, diyordu Nazım Hikmet. Bir şiirinde ise şöyle haykırıyordu. Türkiye Komünist Partisi, TKP'm benim. Seni düşünüyorum. Sen dünümüz, bugünümüz, yarınımızsın. En büyük ustalığımız, en ince hünerimizsin. Sen aklımız, yüreğimiz ve yumruğumuzsun. Dünyada bir anılır şanlı soyun var. Sen küçük kardeşisin, VKP, B'nin. Neydi bu VKPB? Kitabın ilerleyen sayfalarında öğrenecekti. VKPB, Moskova'daki Sovyetler Birliği Bolşevik Komünist Partisi Tsentralni Komite yani Rus Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi'nin adıydı. Kerim duvardaki yazının kızgınlığını hala taşıyordu. Bunlar vatanı Rusya'ya temsil edecekler. Neye inandıklarını tam öğrenebilmek için diğer kitapları gözden geçirdi. Sosyalizmin tanrısı olarak algıladıkları Marx'a göre tanrıya veya tanrılara olan inanç, sınıf mücadelesini istenmeyen bir yan ürünüdür, sadece göz ardı edilmemeli, aşağılanmalıdır da. Gözüne çarpan şu satırlar ise delikanlı Kerim'in kanını donduruyordu. Din afyondur. Marx'ın kendi çağında afyon kullanımı ile ilgili ne bildiği açık değil ama afyonun narkotik ve halüsinojenik bir madde olduğunu kesinlikle biliyordu. Afyon fanteziler yaratsa da acıyı dindirir. Dinin Marx için yoksulların yaşamındaki rolü tam da budur. Din afyondur. Bu olacak şey değildi ve artık olan olmuştu. Kerim bu din düşmanlarına fırsat verilirse ülkede ezan sesleri de dinecek diye düşündü. Kararını verdi. Bayrağı da indiremezler, ezanı da dindiremezler. O günden sonra ülkücü harekete karşı giderek güçlenecek ve zamanla kendisini hareketin idealist aksiyonerlerinden birisi kılacak bir sempati duymaya başladı. Artık hareketin toplantılarına ve mitinglerine katılıyordu. Aslında kendinin pek de haberi olmayan siyasi gelişmeler çoktan başlamıştı. Solcuların sadece sözle değil, eylemlerle başlattıkları devrim, ülkeyi Rusya'ya payanda yapma hayallerine karşı, milli bir ruh olarak karşı koymaya karar vermiş milliyetçiler. Türkiye üzerindeki süper gücün bir çarpışmasıydı bu. Rusya taraftarlarını çoktan organize etmişti bile. Amerika geç kalmıştı ama Anadolu çocuklarının dinsiz solculara karşı ayaklanması Amerika'nın işine gelmişti. Milliyetçiler ne Amerika ne Rusya ne Çin, her şey milliyetçi Türkiye için diye slogan atsalar da Amerika içerideki ihtilal hevesleriyle birlik olup her zamanki kalehçe oyunlarını kurgulamaya başlamıştı. Milliyetçiler Rusya'ya olduğu gibi Amerika'ya da öyle düşmandılar ki Amerikan kotu giyenleri bile vatanı satmakla suçlayıp dövüyorlardı. Milliyetçiler Türk bayrağını gönderden indirtmediler ama kazanan Amerika ve ihtilal hevesliler olacaktı. Nitekim olduğu gibi. Bu dünya çapındaki siyasi savaştan hiç haberi olmayan Kerim ise tüm yüreğiyle inanıyordu ki asla pişman olmayacağı bir yola girmişti. Lakin o yazıyı yazanların kendilerine tuzak kurup aynı ülkenin çocuklarını birbirine kırdırmak ve kendilerine ihtilal yapmak için zemin hazırladıklarını nereden bilsindi? Gençtiler, Çanakkale ruhuyla, Allah Allah nidalarıyla, yedi düvele İstiklal Harbi'nde meydan okumuş bir ruhu taşıyordular. Milliyetçiliklerinin temelini ideolojik hiçbir eser oluşturmuyordu. Her ne kadar ortalıkta Ziya Gökalp'in Türkçülüğün Esasları kitabı dolaşsa da pek okuyan yoktu. Onların milliyetçilikleri ezan, bayrak ve vatan üçlemesinden oluşuyordu. Hitler'in ırkçılığından nefret ediyorlardı. Aralarında Kürt'ü de, Arap'ı da vardı ama hiç konu edilmezdi. Hatta Kürt veya Arap oldukları bile konuşulmazdı ki bilsinler. Asırlarca İslam'ın sancağını taşımış bir milletin mensubu olmaktan gurur duyuyorlardı. Avrupalıların Türkler geliyor fobisini zevkle konuşurlardı. Eğer Türk bayrağının yerine Rus bayrağının çekildiğini görmeselerdi, belki de bu kavgaya hiç girmeyeceklerdi. Ülkelerine göz dikmiş Rus'a karşı içlerinde büyük bir kin oluşuyordu. O Rus ki soydaşlarını esir etmiş, Sibirya zindanlarında işkenceler yapıyordu. Damarlarındaki milli refleksin heyecanıyla marşlar söylüyorlardı. Çırpınırdın Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına. Sırmalar sarsam koluna, inciler dizsem yoluna. Fırtınalar dursun yana, yol ver Türk'ün bayrağına. Ayrı düştüm dost elinden, yıllar var ki çarpar sinem, vefalı Türk geldi yine, selam Türk'ün bayrağına. Kafkaslardan aşacağız, Türklüğe şan katacağız, Türk'ün şanlı bayrağını Turan ele asacağız. Kerim kendine faşizmi anlatan Hasan Ali'nin bahsettiği İtalyan diktatör Mussolini'yi ülkücülerin arasında çok aradı. Resmini taşıyan, kitabı varsa kitabını okuyan birini aradı ama bulamadı. Çünkü ülkücüler Mussolini'nin kim olduğunu bile bilmiyorlardı. Kazandıklarıyla birlikte kaybettiği gençliği. Ve olaylar hayatının en güzel ve en değerli yıllarını alıp götürecekti. Ama o yıllarda Kerim Başbuğ'un çok özel seminerlerine katılarak mertliği, vatanseverliği, mücadeleci ve onurlu bir savaşçı olma karakterini kazanacaktı. Arkadaşım diyerek gurur duyacağı, onurlu, karakterli, çok yiğit arkadaşları olacaktı hayatında ama... Ah ama o ah yok mu? İçinde neler saklı neler. Kerim kalemini bir kenara bıraktı. Derin bir nefes aldı. Pişman olduğu çok şey olduğunu fark etti. 2000'li yılların şuurlu gençlerini düşündü. Bir kez daha kendi gençliğine gitti. Derin bir ah çekti. Elini sıcak cam çay bardağına götürdü. Gözü kitabındaki siyer kitabına takıldı. Musa bin Umeyr'i, Resulullah'ı düşündü. Onu gençken tanıyamamanın acısıyla burkuldu. Belki de bu acı Mamak'ta çektiği acılardan daha büyük bir acıydı. Sanki Musa bin Umeyr o anda yanındaymışçasına dizlerinin üzerine çöktü. Senin yerine Uhud'da ben ölseydim de sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi korumaya devam etseydin de üzülmeseydin ey Musa bül Hayr dedi sessizce. Gençken sahabeleri sevdiğini söylerdi ama 10 sahabe ismi sayamazdı. Savaşsaydım ama önce Musab gibi anlatsaydım, konuşsaydım düşman bildiklerimle, belki böyle olmazdı diye düşündü. Müslümanın hayatında keşke olmamalıymış. Keşkelerim hiç olmasaydı Rabbim beni affet dedi. Her zamanki gibi gözyaşları yanaklarından dökülürken. Kaleminin mürekkebi gözyaşı olmuş Kerim tekrar yazmaya döndü. Şehirler, semtler, mahalleler ve hatta sokaklar ayrılmış ve kurtarılmış bölge ilan edilmişti taraflarca. Sınır sokaklarda ve evlerde değildi. Kişiler, aileler bile nöbet tutuyorlardı kendilerini koruyabilmek için. Bir sokağın kimin hakimiyetinde olduğunu anlamak zor değildi. Sokağın duvarlarındaki yazılar orada kimin olduğunu açıklayıcısıydı. Okullar ayrılmıştı. Ortada kalan iki tarafın da güçlü olup diğerine bırakmadığı okullarda ise ya binalar ya da katlar ayrılmıştı. Birinin hakim olduğu kantine diğerleri giremezlerdi. Ya sopalar çekilir, kıyasıya dövüşülür veya silahlar patlar, şehit cenazeleri kalkardı meydanlarda. 30 yıl sonra PKK ile mücadele eden şehitlerin cenazelerinin kaldırıldığı gibi. Bir yanda ellerinde kızıl bayraklarla Rusya özentili, komünist sloganlar atan sosyalistler, diğer yanda ellerinde Türk bayrakları taşıyan, her şey Türk için, Türk'e göre Türk tarafından sloganlarıyla milliyetçiler. Bir yanda din afyondur diyen, Marx'ın söylemlerini baş tacı etmiş, emperyalizme ve faşizme karşı savaştıklarını söyleyen sosyalistler, diğer yanda Türk bayraklarıyla meydanlarda İstiklal Marşı okuyan, milliyetçi Türkiye sloganlarıyla meydanları dolduran ülkücüler. Tüm kesimler neredeyse ikiye bölünmüştü. Mühendisler, işçiler, köylüler, öğretmenler, hatta polisler. Solcular da Rusya'dan Karadeniz sahillerine kasa kasa gelen otomatik tabancalar, milliyetçilerde ise kaçakçılardan aldıkları çok az sayıda Laz yapımı ve çoğu kez mermisini bulamadıkları ucuz tabancalar, bellerde zincirler, Maraş usturaları. O günün dış güçleri ve ihtilal yapabilmek için gençleri tuzağa düşüren, içteki hain odaklara satılmamış bazı polisleri bir tabanca ele geçirmişlerdi. 12 Eylül'ün ne olduğunu anlatan en önemli delillerden biriydi o tabanca. Eğer yine hain eller o tabancayı yok etmemişlerse, balistik raporlarında o tabanca ile sabah bir ülkücü, öğleden sonra bir solcu öldürülmüştü. Ama bundan ne Kerim'in ne de arkadaşlarının haberi yoktu. Hatta halkın özgürlüğü için savaşlarına inanan solcu gençlerin de haberi yoktu. Özellikle üniversite bahçelerinde kahrolsun komünistler veya kahrolsun faşistler sloganları çınlıyordu. Bir yanda ezilen halklar için mücadele verdiğini söyleyen ve Rusya'nın kendilerini kurtaracağına inanıp Rus bayraklarını her yere dikmeye çalışan sosyalistler, diğer yanda Rusya bizi işgal edecek, Türkiye'yi komünistleştirecekler endişesiyle ellerinde Türk bayrakları ve Allah Allah nidalarıyla ülkücüler. İki tarafta yıllar sonra yaptıkları savaştan onur duyacaklardı. İki tarafta kendi inançlarının doğruluğuna inanıyorlardı ve davalarında samimiydiler. Ama derin güçlerin kendilerine kendi elleriyle bir cehennem hazırlattıklarının farkında değillerdi. Bu haince tuzağı kuranların iki yıl ihtilalin olgunlaşmasını bekledik diyerek, binlerce Anadolu çocuğunun genç yaşta hayatlarını kaybetmesine göz yumanların ve aynı mahallenin, aynı sokağın, hatta aynı ailenin çocuğu kardeşlerin birbirlerini öldürmeleri için her türlü tahriki ve tuzağı şeytanca yapanların kendilerine bir cehennem hazırladıklarının farkında değillerdi. Devlet mi? Derin devlet mi? Niçin yaşamak gerekti? Bize öğretilen tüm öğretilerde devlet kutsaldı. Devlet için her şey yapılmalıydı. Herkes kendini devlete feda edebilmeliydi. Oysa ne kadar yanlıştı bu. İnsan devlet için değil, devlet insan için olmalıydı. Bunu anlamak için bir ömür mü vermek gerekti? Devlet için diyenler derin güçlerden başka bir şey değillerdi. Ama bunu o günün gençliğinin anlamasının imkanı yoktu. İnandıkları kutsal saydıkları değerler için can veriyorlardı. Kerim her sabah kolej durağında dolmuşa biniyor ve tüm ülkücüler gibi bizim Anadolu gazetesini ve başyazarı Necdet Sevinç'i okuyordu. Ve büyük bir mücadele azmiyle dolarak okuluna gidiyordu. İnanç kuvvettir, büyük kuvvettir, en büyük kuvvettir. Nihai hedefleri bakımından dünyanın yarısına meydan okuyan milli devlet, milliyetçi Türkiye, Türk Birliği ideolojisini anlattığınızda dudak büken, burun kıvıran, sizi çocukça düşüncelerin sahibi olmak veya pembe bir hayal peşinde koşmakla itham eden klasik burjuva aydınlarıyla akılcılığı kendine rehber edinmiş ilim adamlarının mantıksal izahlarına bakmayan siz. Onlar ya sizin gerçek bir Türk gibi ve de idealist davranışlarınızdan utanıp kendi oportunistliklerine münasip bir mazeret bulmak için gerçekleri göremediğinizden söz açmak zorunda kalan sefillerdir ya da ilim namına aklın kulu, mantığın metresi olan zavallılar. Oysa Türk milletini ebediyen yaşatmanın onu yeniden yaratmakla mümkün olacağını savunan, bizim hareketimizin temelinde ilmin de, aklın da, mantığın da, zekanın da işgal ettiği yer, inancımızın işgal ettiği yerin milyarda biri kadar bile değildir. Neden mi diyorsunuz? Çünkü akıl insanı harekete sevk etmez, inanç sevk eder. Çünkü akıl tembelliğin, miskinliğin, uyuşukluğun karşısında apışıp kalmıştır. Fert, cemiyet veya millet akılla, mantıkla, zeka ile değil, inançla ayağa kaldırılmış, akıllı, mantıklı, zekalı, bilgili olduğu müddetçe değil, inandığı sürece yaşayabilmiştir. Çünkü ilim, hiç kimsenin ilmi gerçekler uğruna kendini feda etmediğini nihayet keşfedebilince, bu inanç uğruna dünyaya da, hayata da, medeniyetin topuna, tüfeğine, tankına da meydan okuyan milyonlarca idealiste alkış tutmaya başlamıştır. Çünkü zeka yol göstermekle yetinmiş, kitleye hamle gücü vermek için inançtan imdat istemiştir. Çünkü her canlı için mutlak olan ölümden duyulan endişeye ilim değil inanç cevap vermiştir. Çünkü ilim inancın çırağıdır ve öyle kalmaya da mahkum edilmiştir. Çünkü inancın yanında aklın, mantığın, zekanın ve ilmi gerçeklerin beş paralık önemi yoktur ki bütün bu kavramların inanç karşısında ne kadar küçüldüklerini gene bir ilim olan tarih, hele Türk tarihi bayıla bayıla anlatmakta, anlata anlata bitirememektedir. Çelimsiz Türkiye, asgari müştereğinde anlaşıp ittifak eden düşman ideoloji alanlarının ısrarla inancımıza saldırışlarının sebebi budur. Gene Ütopyacılıkla itham edilişimizin nedeni de gem dizgin tanımayan hareketimizin bütün milli endişelerin ötesinde sadece dünyadan zevk almak için yaşayan kepazelerin mutlu yaşantılarının içine tüküreceğinin bilinmesidir. İnanıyor muyuz? O halde kuvvetliyiz. Akıl, mantık, zeka ve ilim inancın emrinde. Milliyetçi Türkiye istikametine sevk edilebildiği takdirde zaten özbenliği gereği olarak cesur, kararlı, yılmaz, azimkar olan Türk'ün aşamayacağı engeli tasavvur etmiyoruz. İnanarak ve hele ölümün yeni bir hayatın başlangıcı olduğuna inanarak dövüşen savaşçıyla mütereddit askerin arasında fark vardır. Biri geri dönmeyi, teslim olmayı, firar etmeyi devamlı olarak o bunak aklından geçirip bu sefil beyin hasılatına sersem mantığının hükmünü şahit gösterirken öteki ne bahasına olursa olsun bir kolayını bulup düşmanın tepesinde infilak etmeyi tasarlar. Türk düşmanları inanca bağlılığın ülkücüyü kahramanlaştıracağını bildikleri ve karşılarında yumruk haline gelmiş bir millet görmektense ideallerini kaybetmiş, iddiasız bir yan insanı bulmak istedikleri için İslamiyet'e cephe almışlardır. Çünkü inancın temeli dindir. Milli devlet, milliyetçi Türkiye, Türk Birliği gibi ideolojilerin en soylusu adına çarpışan bir kitleyi hedef alan, düşman propagandasının tazyik ibresi ısrarla inanç üzerinde hareket edecektir. Milliyetçiliğin modası geçmiş bir fikir cereyanı oldu. Fezada bayrak yarışına çıkan Batı medeniyetini aşmamızın imkansızlığı, daha tiyatroya girmesini bile öğrenemediğimiz, toplu iğne yapmanın bile elimizden gelmediği, ordumuzun vatan müdafasında acize düşeceği, mermiyi bile Amerika'dan ısmarladığımız, düşman 5. kolluk tarafından ısrarla propaganda edilip, Türk milletinin Türk devleti ve Türk ordusuna olan güveni sarsılmaya çalışılarak, Türkiye'yi ancak komünizmin kurtaracağı kitlenin şuur altına yerleştirmek istenecektir. Yeni bir milli kurtuluş mücadelesinin içinde bulunan milliyetçi gençler özellikle propagandanın bu türlüsüne dikkat kesilmeli ve Çelik Türkiye'nin inşa edilerek Türk milliyetçiliğinin nihai hedefine mutlaka ulaşacağına olan inançlarını yitirmeden bu bozguncu iddialar karşısında halkın moralini yükselterek kitlede milliyetçilik şuurunun uyanmasına yardımcı olmayı şerefli bir görev telakki etmelilerdir. Bu arada kendilerini yenileyerek hiçbir karşılık beklemeden Türk vatanının, Türk milletinin, Türk devletinin sorunlarına eğilip tuttuklarını koparmalıdırlar. Türk gibi başla, Alman gibi bitir tekerlemesi 1. Dünya Savaşı öncesinde Cermen ajanları tarafından Türkiye'ye yerleştirilmiş ve bugün başlanan işin yarıda bırakılması adeta bir gelenek haline almıştır. Oysa milliyetçiliğin yeniden yaratmaya yemin ettiği Türk, dünyayı iki millete çok gören bir üstün insandır. İnsan inancını kaybetmediği sürece mağlup edilemez. İnanç teşkilatın da propagandanın da disiplinin, doktrin ve cephe birliğinin de önünde milliyetçi mücadelenin ilk zafer şartı ve aynı zamanda en kuvvetli silahıdır. Milli ızdırapların dineceğine, vatanın bölünmezliğine ve milliyetçi Türkiye'nin mutlaka kurulacağına olan inanç, mutlak zafer arzusuyla devam ettiği müddetçe kainatın mihveri Türk'ün bayrağına direk olacaktır. Kerim okuluna geldiğinde gazeteyi bir bayrak gibi ceketin dış cebine, bizim Anadolu başlığı görünecek şekilde yerleştiriyor ve başı dik yürüyordu. 3. ayrımın sonu sayfa 48.